Sanatın Sesi.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. 13 haberlerinin ardından bugün de Radyo 1'de sizinleyiz. Saatimiz 13.15'i gösteriyor. Bugün 5 Aralık 2019. Bugün dünyadaki birçok ülkeden önce biz kadınların seçme ve seçilme hakkına kavuşmamızın 85. yıl dönümü. Bu hakları almamızı sağlayan başta Büyük Atatürk olmak üzere emeği geçen herkesi şükranla anıyoruz. Ve her gün yaşadığımız yeter artık demekten yorulduğumuz kadın cinayetlerinin son bulmasını diliyoruz. Programı Ayhan Demiray, Ayla Sert'le birlikte hazırladı. Teknik yönetimde Arif Keleş, mikrofonda ben Selvi Karakoç. Bugün de saat 14'e kadar sizinleyiz.
Koydum fincana, hele de bakınmayacağına. Kahve koydum fincana, hele de bakınmayacağına. Kör olası kelseyit, nasıl da kıydın o cana, vay benim canım, mi canım, dünyalarda bir canım. Kör olası kelseyit, nasıl da kıydın o cana, vay benim canım, mi canım, dünyalarda bir canım. Martinimin kulları, gecede geçtik yolları. Aslan mı can geliyor, saymaz karakolları. Oy benim canım, mi canım, dünyalarda bir canım. Aslan mı can geliyor, saymaz karakolları. Oy benim canım, mi canım, dünyalarda bir canım. an sen öleceksin, kabire gireceksin. Mi can sen öleceksin, kabire gireceksin. Dokuz tahta altında ne cevap vereceksin? Oy benim canım, mi canım, dünyalarda bir canım. Dokuz tahta altında ne cevap vereceksin? Oy benim canım, mi canım, dünyalarda bir canım.
Müziğimizi dinledik. Saatimiz 13.21'e ulaştı. Sevgili dinleyicilerimiz, Radyo 1'de haberlerin ardından Hayatın Sesi başladı. Bugünün tarihinin önemini anımsatarak başladık. Bir kez daha yeter artık dedik kadın cinayetleri konusunda. Büyük Atatürk'e şükranla açtık programımızı. Sonrasında dinlediğimiz müzik ve geldi sıra programımızda neleri bulabileceğinize. Çanakkale Türk tarihinin en muhteşem anlarına, çok önemli zaferine ev sahipliği yapmakla kalmıyor, aynı zamanda insanlık tarihine ışık tutan kalıntılara da ev sahipliği yapıyor. Gökçeada ilçesinde 10 yıldır devam eden kazı çalışmalarında bugüne kadar nice eser gün yüzüne çıkarken, kentin ve o coğrafyanın ne kadar zengin olduğunu bir kez daha ispatlıyor. Bugün programımızın ilk bölümünde Gökçeada Uğurlu Zeytinli Köyü'nde, M.Ö. 6000'li yıllara uzanan çeşitli ritüellerin yapıldığı alanın parçası olduğu değerlendirilen, Ege Adaları Batı Anadolu için önemli olan ve gün ışığına çıkarılan anıtsal yapı üzerine söyleşimiz olacak. Türkiye'nin en batısında bilinmeyen bir döneme ışık tutan kazı çalışmaları ve elde edilen son bulgular hakkında ayrıntıları program konuğumuz Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi, Uğurlu Zeytinli Köyük Alanı Kazı Başkanı Profesör Doktor Burçin Erdoğdu'dan dinleyeceğiz. Programımızın ikinci bölümünde Türk Kanser ve Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Antalya Şubesi tarafından düzenlenen 103 projenin yarıştığı Onkolojide İz Bırakanlar Zirvesi proje yarışmasından birincilikle dönen ekibi ve projelerini daha yakından tanıyacağız. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden farklı alanlardan bilim insanları ve öğrencileri bir araya gelmişler ve şöyle bir proje ortaya çıkmış: HNRNPA1'in mikro RNA genlerindeki düzenleyici rolü. Ne olduğunu, ne işe yaradığını, hangi başka çalışmaların önünü açtığını Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyolojik Bölümler Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Ayşe Elif Erson Bersan'dan alacağız. Stüdyo konuğumuz olacak kendisi sevgili dinleyiciler. Ama konulara yine bir müzik dinledikten sonra geçeceğiz.
Bana
Müftüoğlu'nu dinledik, Adım Kadın dedi şarkısında sevgili dinleyicilerimiz. O sırada arkadaşlarım telefon bağlantımızı kurdu. Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi, Uğurlu Zeytinli Köyük Alanı Kazı Başkanı Profesör Doktor Burçin Erdoğdu telefon hattımızın diğer ucunda şimdi. Sayın Erdoğdu, hoş geldiniz yayınımıza.
Teşekkür ediyorum, sağ olun.
Nasılsınız?
Teşekkürler, sağ olun. Sizler nasılsınız?
İyiyiz ama biraz daha yüksek ses istiyoruz sizden.
Tamam.
Daha net anlatalım. Biz kısacık bir giriş yaptık. Uğurlu Zeytinli Köyük Alanı ile ilgili olarak Çanakkale'ye şöyle kısacık değindik ama ayrıntıları evet. Sizden alacağız.
Evet.
Gökçeada'da ülkemizin en büyük adasında yürüyor çalışmalar ama önce evet. Genel olarak yöreyi anlatır mısınız bize tarihsel açıdan, arkeolojik açıdan ve de?
Şimdi yani Gökçeada tabii önemli bir adamız. İlk başta yani Türkiye'nin en büyük adası. Biz burada yani ada da 1990'lı yılların sonlarında araştırmalar gerçekleştirmiştik. Bu 1990'lı yılların sonunda yaptığımız araştırmalarda burada tarih öncesi dönemlere ait buluntular, kalıntılar var mı diye yaptığımız araştırmalarda Uğurlu yerleşimini saptadık.
Özür diliyorum Sayın Erdoğ. Telefon bağlantımızı ha. Yeniden kuralım mı? Sesinizi net aktaramıyoruz. Dinleyicilerimizin öyle, anlayabilmesini öyle. İsteriz. Kapatalım tamam. Telefonu. Ayla sizi yeniden arayacak. Bir sabit numara varsa hatta oradan bağlantı kurarsak tamam. Daha iyi olacak.
Tamam. Teşekkür ederim.
Birazdan yeniden 90'lı yıllarda başladığınız çalışmalara döneceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi, Uğurlu Zeytinli Köyük Alanı Kazı Başkanı Profesör Doktor Burçin Erdoğ telefonla katıldı programı. Ama belki hatlardan sesini çok rahat duyamadık. Anlaşılmasını da istiyoruz anlatacağı konunun. O yüzden arkadaşlarım yeniden arıyorlar, yeniden bağlantı kuracaklar. Biraz önce hocamızın da söylediği gibi Gökçeada ülkemizin en büyük adası. Uğurlu Zeytinlik yerleşmesi Gökçeada'nın güneybatısında Uğurlu köyünün 1 kilometre kuzeyinde yer alıyor. Gelibolu Yarımadası'ndan yaklaşık 17 kilometre uzaklıkta Gökçeada sevgili dinleyicilerimiz. Adanın doğu batı uzunluğuyla da ilgili bilgi verelim. 29,5 kilometre. Kuzey güney uzunluğuysa 13 kilometre. Tarih öncesi dönemlerde deniz seviyesi günümüze göre çok daha alçak olduğundan ada anakaraya daha yakın bir konumdaymış. Ayrıntının ötesini hocamızdan dinleyelim. Bağlantıyı yeniden kurduk. Yeniden merhaba Sayın Erdoğu.
Merhabalar. Geliyor sesim değil mi?
Evet, daha net geliyor. 90'lı yılların sonunda başladık biz çalışmalara dediniz.
Evet, yani ilk çalışmalarımızı 90'lı yılların sonlarında yaptık adada. Tarih öncesi dönemlere ait bir kalıntı, buluntu var mı diye. Ve bu yerleşimi saptadık. Bu yerleşim tabii önemliydi çünkü yüzeyden topladığımız malzemeler arasında neolitik döneme ait olabilecek parçalar vardı. Yani günümüzden 8000 yıl öncesine ait kalıntılar vardı. Bu yüzden biz orada kazı çalışması yapmaya karar verdik. Çünkü bu kalıntılar baktığımız zaman diğer Ege adalarında bulunmuyordu, gözükmüyordu. Yani bir bu tarz kalıntılar bir Girit adasında vardı mesela. Başka da hiçbir Ege adalarında hiçbir yerde yoktu. Biz bunları bulunca tabii burada kazı çalışması yapmaya karar verdik. Ve anca 2009 yılında başladık kazı çalışmalarımıza. 2009 yılından itibaren de devam ediyoruz.
Kolay gelsin, kolay gelsin. Peki neolitik dönem bize ne söylüyor? O dönemle ilgili nasıl ayırt edici bilgilerimiz var?
Şimdi neolitik dönem dediğimiz dönem yerleşim düzenine geçiş, insanların yerleşim düzenine geçtiği, tarım ve hayvancılıktan oluşan yeni bir beslenme ekonomisinin başladığı bir dönem, yeni teknolojilerin geliştiği bir dönem, sosyal organizasyonların çıktığı bir dönem, adasal mimarilerin ortaya çıktığı bir dönem.
Evet.
Bu dönem çok önemli bir dönem insanlık tarihi için. Şimdi bizim de amacımız, şimdi bu neolitik dönem ilk başlangıçları daha çok yakın doğudan, Güneydoğu Anadolu bölgesinden, İç Anadolu'dan çıktı, yani tarım hayvancılığı. Daha sonra işte Avrupa'ya doğru yayıldığı bir görüş var. Bizim amacımız da bu Avrupa'ya yayılma sürecinde adaların rolü ne oldu ya da işte bu bölgenin Batı Anadolu'nun rolü ne oldu, nasıl yayıldı Avrupa'ya gibi bu tarz bir bakış açısıyla başladık çalışmalarımıza. Şu ana kadar da bulgularımız fena değil. Yani mesela en erken kalıntıların çanak çömleksiz bir neolitik dönemi, yani günümüzden 8800 yıl öncesine kadar gittiğini tespit ettik ki bu Ege adalarında çok unik bir şey. Yani bir işte dediğim gibi Girit adasında var.
Evet, evet.
Ondan sonra da Gökçeada'da var. Yani o bayağı önemli bir buluntulardı bizim için. Yine bu en erken insanların adaya niye geldikleri, niye seçtikleri adayı, nasıl yaşadıkları, hayatlarını nasıl sürdürdükleri tabii bizim için önemliydi. İşte tarım yapıyorlar mıydı, balıkçılıkla mı geçiniyorlardı gibi sorulara da yanıt aradık. Ve ilk gelenlerin tarımcı toplulukları olduğu, tarımı ve hayvancılığı bildikleri, bunun yanında tabii balıkçılık da yaptıkları gibi verilere ulaştık.
Bu verilere ulaştınız. Tabaka halinde kültür evresini siz orada tespit ettiniz günümüze kadar süren çalışmalarda. Ama 8800 yıl önceye gitmiş olmamız çok çok önemli bilgiler. Yalnızca Girit'te bu tarz izler var demiştiniz.
Evet.
Bunları gösteren eserler nerede sergileniyor ve neler onlar?
Evet, Çanakkale Müzesi'nde sergileniyor. Şimdi Çanakkale'de yeni müze açıldı.
Evet.
Çok güzel, çok büyük bir müze. Buluntularımız orada sergileniyor. Çanakkale Müzesi'nde sergileniyor.
Gökçeada'ya gelip kazı alanını gezmek isteyenler gezebiliyorlar mı? Öyle bir düzenleme tabii, var mı?
Tabii. Yani mesela şimdi biz yaz aylarında kazı çalışması yapıyoruz. Daha çok Temmuz ve Ağustos aylarında oradayız. Tabii kazdığımız alanları daha sonra koruma amaçlı üzerlerini kapatıyoruz.
Evet.
Fakat yani Temmuz ve Ağustos aylarında gelen ziyaretçilere anlatıyoruz, orayı gezdirebiliyoruz. Yani bu aylarda gelmeleri tabii daha şey, yani görsel açıdan ziyaretçilerin gelmesi daha tercih ettiğimiz bir durum.
tarım yapıyorlar, hayvancılık yapıyorlar, balıkçılık yapıyorlar dediniz. Batıya geçişlerde önemini anlamaya çalışıyoruz dediniz. Örnek verir misiniz bulduklarınıza?
Şimdi mesela en erken katlarda daha çok yuvarlak planlı, oval planlı yapılarda yaşadıkları insanların, daha basit kulübe tarzı yapılarda yaşadıkları tespit ettik. Fakat günümüzden işte 8000 yıllarına kadar gelirsek bir takım anıtsal yapılara da yapıları da yaptıklarını sapladık. Mesela işte dikili taşları diktikleri, T biçimli dikili taşların olduğu bir alan kazmaya başladık. Bu sene bu alanı bulduk ve kazmaya başladık. Tabii çok önemli bunlar. Çünkü bu tarz anıtsal mimarilerin hep yakın doğuda, özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde ortaya çıktığını ve batıda fazla olmadığını biliyorduk. Şimdi bu tarz yapıların, yani anıtsal yapıların diyelim, ya da biz komünel binalar diyoruz, insanların toplandığı, işte bir takım ritüellerin yaptıkları alanlar olarak yorumluyoruz bunları. Bu tarz alanların batıda da olması bizim için sürpriz oldu. Önemli bir kalıntı bizim için. Bir bakalım, ileride kazılar devam ettikçe tabii daha netleşecek durumlar.
Kolay gelsin. Kazıların daha uzun yıllar devam edeceğini söyleyebiliriz herhalde.
Evet, evet, aynen öyle. İlerleyen bir süreç olduğu için.
Kolay gelsin. Emek evet. veren herkes sağ olsun. Dünya tarihiyle ilgili yapılan bu çalışmalar çok çok çok önemli. İnsana dair, yaşama dair, dünyaya dair bulduğumuz her parça bir şey söylüyor. Geçmişi evet. aydınlatıyor. Anıtsal yapı dediniz ya, biz orada çeşitli ritüellerin düzenlendiğini de okuduk haberlerden. Ona dair evet. bilgimiz ne durumda?
Yani şimdi bu tarz yapılar biz daha çok tabii tarih öncesi dönemler için konuşuyoruz. Yazısız çağlar için konuşuyoruz. Elimizde yazı yok. Fakat bir takım, yani tabii etnoarkeolojik buluntular, etnografik buluntular bize yardımcı oluyor bu tarz yapıları anlamamızda ya da yorumlamamızda. Şimdi tabii Güneydoğu Anadolu'dan biliyoruz bu tarz yapıları. İşte Göbekli Tepe var mesela.
Evet, evet.
Önemli örneği. Şimdi Kartantepe kazılmaya başlandı. Yine Göbekli Tepe ile benzer bir alan. Yine çay önünde var. Neolo çölü gibi yerleşim yerlerinde bu tarz anıtsal mimarileri bulmuştuk. Şimdi biz tabii bu alanların insanların bir araya toplandıkları bir takım aktivite yaptıkları alanlar gibi yorumluyoruz. Yani mesela Göbekli Tepe gibi alanlar mesela orada yaşayan avcı toplayıcı grupların belirli bir zamanda gittikleri, bu yapıları yaptıkları, bir takım işte ritüeller gerçekleştirdikleri alan gibi, alanlar gibi yorumluyoruz. Şimdi bu tarz anıtsal mimariler büyük ihtimalle daha sonraları yerleşim içine taşınıyor. Yani her yerleşim yerinde, yerleşimin bir kenarında bu tarz yani ritüel ya da işte toplanma alanları dediğimiz alanlarda insanlar toplanıp bir takım ritüeller yapıyorlar. Ne olabilir bu ritüeller? İşte mesela ergenliğe geçiş ritüelleri diyelim, ya da işte iklimsel olaylar, yani işte değişik gün dönümlerinde yapılan ritüeller olabilir. Yani birçok tarzda ritüel söz konusu olabilir.
Çok teşekkür ediyoruz Sayın Erdoğru, verdiğiniz bilgiler için. Anadolu, Balkanlar, Ege Adaları, Yunanistan, hatta Avrupa ile ilgili çok şey söyleyecek bir kazı alanından söz ettik diye özetleyebilir miyiz veda
evet,
ederken?
Evet, özetleyebiliriz.
Kolay gelsin tekrar çalışmalarınızda. Yeniden görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
Çanakkale
içinde aynalı çarşı, Çanakkale içinde aynalı çarşı, ana ben gidiyorum düşmana karşı. Of gençliğim eyvah, ana ben gidiyorum düşmana karşı. Of gençliğim
Radyo 1'de Hayatın Sesi devam ediyor. Saatimiz 13.44'e ulaştı. Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Uğurlu Zeytinli Köyük Alanı Kazı Başkanı Profesör Doktor Burçin Erdoğ ilk konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Onunla vedalaştıktan sonra Angelika Akbar'ın piyanosu eşliğinde Hakan Aysev'i dinledik hep birlikte ve stüdyomuza da konuğumuzu aldık yeni konumuz için. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyolojik Bilimler Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Elif Erson Bersan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız?
Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız?
Sağ olunuz. Elimizden geleni yapmaya, hayata dair ümitten yana olmaya çalışıyoruz. Ne kadar çok kötü haber alırsak alalım, iyi haberleri öne çıkaralım ki moral bulalım diye de düşünüyoruz aslında. Sizin de önemli bir yarışma diyeceğiz artık çünkü adı da öyle. Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Antalya Şubesi tarafından düzenlenen Onkolojide İz Bırakanlar Zirvesi proje yarışmasından birincilikle döndüğünüzü duyduk ve ayrıntıları öğrenmek istedik.
Tabii bu çok değerli bir kongreydi. Lösemiden kaybettiğimiz çok değerli bir klinisyen anısına düzenlenmiş bir kongreydi. Aslında çok klinik bir kongre olmasına rağmen biz temel bilimcileri de hocalarımız davet ettiler ve orada düzenlenen bir proje yarışması vardı. Bu proje yarışması da açıkçası belli bir hipoteziniz, bir sorunuz olduğunda deneysel olarak ne yapmak istediğinizi açıkladığınız bir plan sunuyorsunuz. Burada işte yaklaşık 100 tane proje arasından bizim projemiz birinci seçildi. Biz de çok büyük gurur duyduk tabii klinisyen hocalarımızın böyle takdirini görmüş olmaktan dolayı. Ama bizim projemiz çok bir temel bilim projesi. Normal bir kanser hücresinde ne oluyor da kanser, normal hücre kansere dönüşüyor. Bunu anlamaya çalışıyoruz. Laboratuvarımızda da uzun yıllardır bununla ilgili çalışıyoruz. Özellikle de meme kanseri şu anda ilgimizdeki kanser tipi. Evet. Projede de dediğim gibi normal bir hücrede hangi anormallikler oluyor ki bu hücre anormalleşiyor sorusuna cevap bulmaya çalışacağız. Daha önceden devam eden bir projemizin son ayağı şeklinde bir proje önerisiydi.
Evet.
Umuyoruz ki sonunda faydalı olabilecek bilgiler üretebiliriz.
Evet, sevgili dinleyicilerimiz, 103 projenin yarıştığı Onkolojide İz Bırakanlar Zirvesi proje yarışmasından birincilikle dönen ekibin ne üzerine çalıştığını ustasından öğreniyoruz. Profesör Doktor Elif Erson Bersan anlatıyor bize. Hücrede neler oluyordu? Özellikle meme kanseri özelinde dediniz.
Evet.
Bu anormallikler yaşanıyor ve bu hastalığa doğru gidiliyor. Şimdi bu haber geldi. Kongre önemli dediniz. Benim hep çok özel bulduğum konulardan biridir bilim insanlarının birbirleriyle anlaşmaları, egosal meseleleri, akademiyi hepsini ayrı bir yere koyalım. Bir de müzisyenlerin böyle bakış anlaşmaları çok özel gelir hep bana. Temel bilimler arasında işbirliğiyle ilgili neler söyleyebilirsiniz ve ekibi oluştururken nelere dikkat ettiniz?
Bu çok önemli çünkü artık bu devirde tek başına bir bilim yapmak, bir katkı sağlamak gerçekten mümkün değil. Bizim ekibimizde bilgisayar mühendisliğinden bir hocamız da var, Tolga Can Hoca. Biz onun aslında uzun senelerdir birlikte çalışıyoruz. O bizim biyolog olarak çözemeyeceğimiz karmaşıklıkları bizim için çözüyor. Örneğin binlerce hasta datasından, hasta verisinden elde edilen verileri o bizim için anlamlandırabiliyor. Hatta bunun için ortaklaşa patentlediğimiz bir algoritmamız da var, kendisinin geliştirdiği. Bu sayede daha önce bilinmeyen kanserle ilişkili olabilecek yeni mekanizmaların ortaya çıkartılabileceğini düşünüyoruz. Bu açıdan da bu proje aslında biraz da o çalışmalarımızın devamı niteliğinde. Aslında birazcık daha açabilirsem, kanser genetik bir hastalık, yani DNA'daki bozukluklardan ortaya çıkıyor. Hücrede de bilgi akışı şöyle oluyor: DNA, RNA ve protein. Şimdi DNA'da olan bozukluklardan dolayı biz bazı ilaçlar geliştirip kanser hastalarına verebiliyoruz. Ama bazen DNA'daki karmaşıklık, o mutasyonlar, değişiklikler, bozukluklarla her şeyi açıklamak mümkün olmuyor. Çünkü kanser hücresi normal olarak bildiğimiz her şeyin zıttını yapan bir hücre tipi ve hayatta kalmak için sürekli kendini evrimleştiren bir hücre tipi. Dolayısıyla bunu sadece DNA'daki bozukluklarla anlamak her zaman yeterli olamıyor. Bizim laboratuvarımızın amacı bir sonraki aşamada, yani RNA'da oluşan bozuklukları anlamak. Bu nasıl olabilir? Normalde DNA'dan RNA'ya geçilirken işte kaç tane RNA yapılacağı, o kaç RNA'nın da kaç tane proteine dönüşeceği hücre içerisinde çok güzel belirlenen bir sistem. Ama bazen kanser hücreleri kendi avantajına hem bu RNA'ları arttırıp azaltabiliyor, bazen de uzunluklarını değiştirebiliyor. Bizim laboratuvarımızın amacı bu uzunluk değişimlerini bularak neden bir RNA normalde daha uzun üretilirken daha kısa üretilmeye başlıyor, onu anlayabilip ona göre yeni ilaç hedefi olabilecek mekanizmaları açıklayabilmek. Bu sayede çok daha etkili kanser tedavileri geliştirilmesi mümkün olabilir. Ama tabii bu dediğim çok yine temel bilim araştırması. Yani işin tamamen mutfağı henüz.
Evet. HNRNPA1'in mikro RNA genlerindeki düzenleyici rolü diye özetlemişler projenin adını sevgili dinleyiciler. Biz daha çok A1 proteini de diyebiliriz konuşurken. Son yıllarda elbette dileğimiz tamamen önlenebilmesi ama işte sağlıklı nasıl yaşayacağız? Yapılan dünyadaki araştırmalarla birlikte geliştirilen akıllı ilaçlar vücudun başka organlarına, başka hücrelerine zarar vermeden doğrudan işte kanser hücresinin evet. hedef alınması yolunda çalışmalar var. Nasıl bir yere götürecek bu araştırma sizi? Bizi neler bekliyor?
Bunun keşke hemen çok kısa bir zamanda bir faydası olabilse hastalara ama dediğim gibi bu çok temel bir bilim araştırması. Biz şu anda açıklayabildiğimiz şey şu olacak. Meme kanserlerinde arttığını bildiğimiz bir RNA var. Mikro RNA var. Bunun neden arttığını açıklayabilmeyi umuyoruz. Çok ilgisiz başka bir proteinin biz meme gelişim aşamalarında farklılık gösterdiğini bulduk. İşte mesela hamilelikte, emzirme döneminde bu protein farklı düzenleniyor. Biz bu meme kanserinde ne yapabiliyor acaba diye araştırmalarımıza devam ederken bu diğer mikro RNA geninin düzenlenmesinde önemli olduğunu bulduk. Şimdi onun mekanizmasını anlamaya çalışıyoruz. Aslında çok dediğim gibi hücre içinde böyle ufak tefek şeyler birbiriyle nasıl etkileşiyor ama bir şeyin mekanizmasını bilebilirsek müdahale etme şansımız olabilecek. O yüzden işte böyle temel bilim araştırmaları çok önemli. Biz temel olarak normalde ne oluyor, kanserde ne oluyor anlarsak o süreçlere müdahale etmek ve ilaçlar geliştirebilmek veya teşhiste tanıda kullanabilmek mümkün olabiliyor. Dediğim evet. gibi yani büyük bir soru işaretinin küçük bir parçasını açıklamaya çalışacağız.
Kaç kişiydiniz birinci olurken bu projeyi geliştirirken?
İki tane doktora öğrencim var, Murat ve İbrahim. Onlar evet. da şu anda laboratuvarda hatta dinliyorlardır.
Diğer selam olsun, kolay evet, gelsin.
Hepsine selam gönderiyorum.
Öyle bir... Şimdi bilim için bunu kullanmak ne kadar doğru olacak bilmiyorum ama öyle büyülü geliyor ki bu mesele bana. Hani insandan söz ediyoruz, o gen haritasının çıkarılmasından sonra yaşadıklarımız. Uzaya, evrene baktığınızda ya da ışıkların olmadığı bir yerde, yüksekçe bir yerde gökyüzünü izlediğinizde hissettiklerinizle aslında insan vücudunu izlediğinizde
kesinlikle
hissettikleriniz birbirine o kadar
kesinlikle.
Benziyor ki. O yüzden hem büyülü, zaman zaman ürkütücü ama zaman zaman da itici kuvvet veren çözme yolu. Yolunda evet. bir konu gibi geliyor bana. Evet. Bu işle uğraşanlar ne hissediyor diye merak ettim o
çok
yüzden.
Çok heyecan duyduğum bir meslek. Hatta belki fen bilgisi öğretmenim de dinliyordur beni, Figen Hoca. Lisede, ortaokulda hatta bana bir dönem ödevi vermişti. Genetik mühendisliği nedir diye. Ben onu araştırırken bu genlerin, DNA'nın ilişkileri o kadar heyecanlandırdı ki beni.
Evet.
Tamam dedim, benim mesleğim bu olmalı ve hala aynı heyecanı duyarak devam ediyorum. Çünkü bilinmeyen çok şey var. Doğru soruyu sorup doğru cevaplar bulduğunuzda ise hiç bilinmeyen bir şeyi ortaya koyma imkanı var. Bu gerçekten çok heyecan verici ve motive edici bir meslek. O yüzden çok severek yapıyorum.
Ne mutlu bize ki tıp alanında da üniversitelerde de kadın sayısı fazla. Çünkü bir ülke gelişecekse kadın erkek birlikte gelişecek.
Evet.
Bunun daha da farkında olmamız gerekiyor. Çünkü her şey dönüp aslında bizim sağlığımız için, ekonomi ise konu bizim ekonomimiz için, ilaçlar geliştirilecekse biz geliştireceğiz. Gençlerin ilgisi nasıl bu alanlara, onu da soralım size.
Aslında çok fazla, özellikle moleküler biyoloji genetik alanında çok ciddi ilgi var. Bizim üniversitemizin meslek tanıtım fuarları oluyor. İlgilenen öğrencileri kesinlikle oralara davet ediyoruz. Birebir konuşma imkanımız oluyor. Genellikle hep bize sorulan sorular, bu mesleği seçersem işte ileride iş bulabilir miyim? Ben de bunun gerçekte iyi bir soru olmadığını anlatmaya çalışıyorum onlara. Hangi mesleği seçerseniz seçin, mesleğinizde iyi olursanız başarılı olmamak mümkün değil, iş bulamamak mümkün değil. Dolayısıyla herkese tavsiyem farklı alanlar hakkında bilgi sahibi olmaları ve en çok kanlarını kaynatan alan neyse onu seçmeleri meslek olarak.
Ne güzel söylediniz. Son sorumuz da şu olsun o halde. Bilgiye daha çabuk ulaşıyoruz ama arasından doğru bilgiyi süzmek çok çok önemli. Çünkü yanlış, yalan yanlış her şey yayılıyor artık.
Evet, maalesef.
Bilim insanlarının işte şunu yersen kanserden kurtulursun, bunu içersen böyle olur, dünya zaten düz, aşı zaten böyle gittikçe
maalesef.
De artıyor maalesef.
Bu, bütün dünyada.
Evet, yalnız ülkemizde değil, bütün dünyada maalesef. Böyle bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Onlara bakışınız ne? Son sorumuz olsun. Vallahi
bilim okur yazarlığının artması lazım toplumda. Yani neyin bilimsel, neyin olmadığını bireylerin kendilerinin ayırt edebilecek düzeyde olması lazım. Veya işte haberlerde gözüken spekülasyon tarzı haberlerin kaynağının ne olduğunun sorgulanması lazım. Yani böyle bir bilimsel gerçek veriliyorsa bir makale, bir yayına dayalı olması lazım ve bunun kaynağını bizim kaynağından okuyup anlayabilmemiz lazım. Değerlendirebilmemiz lazım.
Çok teşekkür ederiz stüdyomuza konuk olduğunuz için.
Ben de çok teşekkür
ederim. Yolunuz hep açık olsun.
Çok teşekkür ediyorum.
Bütün bilim insanlarımızın, bütün sporcularımızın, bütün sanatçılarımızın yolu hep açık olsun. İhtiyacımız var onlara çünkü.
Çok teşekkürler. İlgi gösterdiğiniz için de ayrıca teşekkür ederim.
Görevimiz, sağ olunuz. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyolojik Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Elif Erson Bersan'ı stüdyomuzda konuk ettik. Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Antalya Şube tarafından düzenlenen 103 projenin yarıştığı yarışmada projeleriyle birinci oldular dedik ve ne olduğunu bize anlattılar. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Haftanın son Hayatın Sesi programı yarın 13 haberlerinden hemen sonra buluşacak sizinle. O vakte değin, aldığımız haberler iyi olsun. Hoşçakalın.
Çözülmüyor mihriban. Yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Merdiveni kırıp bir kuyunun dibinde bıraktım beni. Her sıçrayışta zincirler aşağı çekti cesaretimi. Yeni kıyandığım her sabah kaçırdım benden gözlerini. Vicdanım varsa biraz dönme geri, dönme geri. Ayrılıktan zor belleme ölümü. Görmeyince sesilmiyor mihriban. Sevdiğim mihriban. Önce naz, sonra söz ve sonra hile. Sevilen seveni düşürür dile. Seneler, asırlar değişse bile. Eski töre bozulmuyor mihriban. Zevk vermeye başladı çektiğim acılar, şimdi alıştım. Alıştım yalnız bitirdiğim yolculuklara. Bir seferim misali. Her yerde anlatır olmuşlar yenilgiden doğan zaferimi. Vicdanım varsa biraz dönme geri, dönme geri. Ayrılıktan zor belleme ölümü. Görmeyince sesilmiyor mihriban. Aşk.
sesi.
TRT Podcasting yayınını dinlediniz.